Ayrım 57.
Sayfa 869. Yanlış saymadıysam 1000 kırbacı geçtin. Şimdilik bu kadarı yeter. Amiyane tabiriyle eşek yük kaldırır ama deve yükü kaldırmaz. Hayır efendim, olmaz dedi Sancho. Ben arkamdan parasını peşine aldı, kırdı kolunu oturdu dedirtmem. Zat-ı âliniz biraz öteye gidin, bırakın hiç değilse 1000 kırbaç daha vurayım. Bunun gibi 2 tur daha attım mı hesap tamam olur, hatta artar bile. Madem sen bu kadar isteklisin dedi Don Quixote, Tanrı yardımcın olsun, devam et kırbaçlara, ben gidiyorum. Sancho görevinin başına öyle bir zevkle döndü ki ağaçların çoğunun kabukları olduğu gibi soyuldu. Öyle sert vuruyordu ki kırbacı. Bir keresinde bir gürgene bütün gücüyle bir kırbaç indirerek haykırdı. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Don Quixote bu acıklı feryada ve müthiş kırbacın şaklayışına hemen koştu. Sancho'ya kırbaç vazifesi gören bükülmüş yuları elinden çekip dedi ki, Sancho dostum, Tanrı korusun, benim uğruma can vereceksin. Karının çocuklarının sana ihtiyacı var. Dulcinea biraz daha sabretsin. Ben de uzun sürmeyeceğini umduğum bu bekleyişe katlanır, senin kuvvetini tazeleyip bu işi hayırlısıyla bitirmeni beklerim. Madem zat-ı âliniz öyle istiyorsunuz, öyle olsun efendim diye cevap verdi Sancho. Şu pelerininizi üzerime atıverin, terliyorum, üşütmeyeyim. Acemi tövbekarların hep başına gelen şeydir. Don Quixote dediği gibi yapıp kendisi gömleğiyle kalarak Sancho'nun üstünü örttü. Sancho sabah güneş uyandırıncaya kadar uyudu. Sonra tekrar yola koyuldular ve oradan 3 fersah uzakta o günlük yollarını tamamlayıp konakladılar. Don Quixote'nin hendekli, kuleli, demir kafesli, çekme köprülü bir şato değil, han olarak gördüğü bir handa hayvanlarından indiler. Don Quixote şimdi anlatılacağı gibi yenildikten sonra her konuda daha şuurlu düşünür olmuştu. Kendisini ilk katta bir odaya aldılar. Duvarlarda deriden duvar resimleri yerine köylerde kullanılan eski bez resimlerden asılıydı. Resimlerden biri cüretkar misafirin Helena'yı Menelaus'tan kaçırışını anlatan çok kötü bir resimdi. Bir başkasında Dido ile Aeneas'ın öyküsü resmedilmişti. Dido yüksek bir kulenin üzerinde bir firkate veya pergende ile denize açılmakta olan kaçak misafire yarım bir çarşafla işaret verir gibiydi. İki resimde Don Quixote'nin dikkatini çeken bir şey vardı. Helena pek de istemeye istemeye gidiyor gibi görünmüyordu. Gizli gizli hınzır hınzır gülmekteydi. Oysa güzel Dido'nun gözlerinden ceviz büyüklüğünde yaşlar dökülüyordu. Don Quixote bunu görünce dedi ki, bu iki hanımefendi bu çağda doğmadıkları için çok bahtsızmışlar. Ben de onların çağında doğmadığım için onlardan da bahtsızım. Ben o beyefendilerle karşılaşsaydım ne Truva yanar ne Kartaca yıkılırdı. Sırf benim Paris'i öldürmemle bütün bu felaketler önlenirdi. Bahse girerim dedi Sancho. Kısa bir süre sonra bizim kahramanlıklarımızı gösteren resimlerin asılı olmadığı tek bir meyhane, han, berber dükkanı kalmayacak. Ama bunları yapan ressamdan daha iyi bir ressamın elinden çıkmasını tercih ederdim. Haklısın Sancho dedi Don Quixote. Bu ressam Orbanea'ya benziyor. Bu Ubedalı ressama ne resmi yaptığı sorulduğunda ne çıkarsa demiş. Bir horoz çizecek olsa altına bu bir horozdur diye yazarmış, tilki zannetmesinler diye. Bu yeni yayınlanan Don Quixote öyküsünün yazan da buna benzer bir ressam veya yazar bence Sancho. Ressamla yazar aynı şeydir çünkü. Herhalde ne çıkarsa diye çizmiş veya yazmış. Geçmiş yıllarda sarayda dolaşan şair Moleon'a da benziyor. Kendisi sorulan her soruya anında cevap verirmiş. Birisi Deum de Deo ne demek diye sorduğunda de babam de diye cevap vermiş. Dipnot, tanrıların tanrısı. Şimdi bunu bir yana bırakalım da söyle bakalım Sancho. Bu gece bir tur daha kırbaç vurmayı düşünüyor musun? düşünüyorsan bir çatı altında mı vurmak istersin, yıldızların altında mı? Tanrı hakkı için efendim, dedi Sancho. Öyle bir kırbaç vurmayı düşünüyorum ki kapalı yerde de olsa fark etmez, açıkta da. Ama yine de ağaçların arasında olmasını tercih ederim. Bana sanki benimle arkadaşlık ediyorlarmış, sıkıntıma katlanmama inanılmaz bir şekilde yardım ediyorlarmış gibi geliyor. Hayır, olmaz dostum Sancho, dedi Don Quixote. Kuvvetini toparlaman için köye varıncaya kadar sabredelim. En geç yarından sonra varacağız köyümüze. Sancho, efendisi nasıl isterse öyle olacağını söyledi. Ama kendisi bu işi sıcağı sıcağına tavındayken bitirmek istiyordu. Çünkü tehlikenin büyüğü gecikmekti. Kendine yardım etmeyene Tanrı da yardım etmezdi. Bugünkü tavuk yarınki kazdan, eldeki serçe havadaki akbabadan iyiydi. Tanrı aşkına Sancho, yeter bu kadar atasözü, dedi Don Quixote. Sen tekrar eski haline dönüyor gibisin. Sana kaç kere söyledim. Açık, seçik, düz, sade, basit bir ifadeyle konuş. Göreceksin ne kadar karlı çıkacağını. Bu bendeki nasıl bir bahtsızlık bilemiyorum, dedi Sancho. Ama içinde atasözü olmayan doğru dürüst tek laf edemiyorum. Her atasözü de doğru geliyor bana. Yine de düzeltmeye çalışacağım huyumu. Böylece sohbetlerini şimdilik noktaladılar. 72. Bölüm. Don Quixote ile Sancho'nun köye varışlarına dair. Don Quixote ile Sancho o gün bütün gün o köyde, o handa akşam olmasını beklediler. Biri açıklık kırlarda kırbaç turunu tamamlamak için, öteki de tek arzusunun gerçekleştiğini, kırbaçların tamamlandığını görmek için. Bu arada hana atlı bir yolcu geldi. Beraberindeki 3-4 hizmetkardan biri senyör gibi görünen adama dedi ki, Senyor Don Alvaro Tarfe, zat-ı aliniz öğle saatinde burada dinlenebilirsiniz. Han temiz ve serin görünüyor. Bunu duyan Don Quixote Sancho'ya dedi ki, baksana Sancho, ben öykümün ikinci bölümünü anlatan o kitabın sayfalarına göz gezdirirken, zannediyorum bu Don Alvaro Tarfe adıyla karşılaşmıştım. Olabilir tabii, dedi Sancho. Hele bir atından insin de sonra sorarız. Atlı atından indi. Hancının karısı kendisine yine alt katta, Don Quixote'nin odasının karşısında, onunki gibi bez resimlerle süslü bir oda verdi. Yeni gelen şövalye yazlık bir kıyafet giyip hanın geniş ferah girişine çıktı. Gezinmekte olan Don Quixote'ye sordu. Zat-ı aliniz nereye doğru yolculuk yapıyorsunuz saygıdeğer asılzade? Don Quixote cevap verdi. Buraya fazla uzak olmayan köyüme gidiyorum. Ya zat-ı aliniz nereye gidiyorsunuz? Ben beyefendi, dedi şövalye, vatanım olan Granada'ya gidiyorum. Hem de ne vatan, dedi Don Quixote. İsminizi lütfeder misiniz beyefendi? Tahminimde yanılmıyorsam şu anda söyleyemeyeceğim kadar yakından ilgilendiriyor beni. İsmim Don Alvaro Tarfe, diye cevap verdi yolcu. Don Quixote bunun üzerine dedi ki, Zat-ı aliniz hiç kuşkusuz La Mançalı Don Quixote'nin öyküsünün yeni basılan, acemi bir yazar tarafından yayınlanan ikinci kısmındaki Don Alvaro Tarfe olmalısınız. Ta kendisiyim, dedi şövalye. Bu öykünün baş kahramanı olan Don Quixote benim çok yakın arkadaşımdı. Onu köyünden çıkaran ben oldum. En azından Zaragoza'da yapılan mızrak dövüşüne benimle birlikte gelmeye ben ikna ettim. Gerçekten de çok iyiliğim dokunmuştur kendisine. Cüretkarlığı yüzünden sırtına kırbaç yemekten kurtardım onu. Zat-ı alinize bir şey soracağım Senyor Don Alvaro. Ben bu zat-ı alinizin sözü ettiği Don Quixote'ye benziyor muyum? Hayır katiyen, dedi yolcu, hiç benzemiyorsunuz. Peki bu Don Quixote'nin, dedi bizimkisi, Sancho Panza adında bir silahtarı var mıydı? Evet vardı, diye cevap verdi Don Alvaro. Çok komik diye şöhret yapmış olmakla birlikte ben kendisinden nükteli tek laf duymadım. Buna inanırım işte, dedi bunun üzerine Sancho. Çünkü nükte yapmak herkesin harcı değildir. Zat-ı alinizin sözünü ettiği bu Sancho, zevzek, dolandırıcı herifin teki olmalı. Gerçek Sancho Panza benim. Bende nükte, denizde kum gibidir. İnanmazsanız tecrübe edin. En azından bir sene benimle gezin, göreceksiniz ki ben adım başı bir şey yumurtlarım. Hatta çoğu zaman ben ne dediğimi bile bilmem, dinleyenler kahkahalarla güler. Gerçek Lamançalı Don Quixote, meşhur, yiğit, akıllı, aşık, haksızlığın düşmanı, öksüz ve yetimlerin koruyucusu, dulların kurtarıcısı, genç kızların katili olan ve biricik sevgilisi de, eşsiz Dulcinea del Toboso olan şövalye, işte bu karşınızdaki beyefendidir, benim efendimdir. Diğer bütün Don Quixote ve Sancho Panza'lar sahte ve hayal ürünüdür. Tanrı hakkı için buna inanırım, dedi Don Alvaro. Çünkü sizin şu dört cümle içine sığdırdığınız nükteler, diğer Sancho Panza'nın duyduğum bütün konuşmalarındaki toplam nükteden fazlaydı. Epeyce de konuşmasını dinledim kendisinin. O güzel konuşmaktan çok oburlukta ustaydı. Komikten ziyade aptaldı. Zannederim iyi Don Quixote'nin peşini bırakmayan büyücüler, benim de peşime kötü Don Quixote'yi taktılar. Doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben kendisini tedavi edilmek üzere Toledo tımarhanesinde bıraktığıma yemin edebilirim. Şimdi karşıma benimkinden çok farklı, bambaşka bir Don Quixote çıkıverdi. Ben, dedi Don Quixote, iyi olup olmadığımı bilmiyorum. Ama kötüsü olmadığımı biliyorum. Bunun kanıtı olarak da şunu bilmenizi isterim ki, sevgili Senyor Don Alvaro Tarfe, hayatımda Zaragoza'ya ayak basmadım. Hatta bu hayali Don Quixote'nin o şehirdeki mızrak dövüşlerine katıldığı bana söylendiği için ben şehre girmek bile istemedim. Yalanını ortaya çıkarmak istedim. Bu sebeple doğrudan Barcelona'ya, nezaketin merkezi, yabancıların sığınağı, yoksulların hastanesi, yiğitlerin vatanı, haksızlığa uğrayanların intikamı, vefalı dostlukların hoş uyumu, güzellikte biricik şehre gittim. Orada başıma gelen olaylar hoş olmadığı, çok tatsız olduğu halde, sırf o şehri gördüğüm için üzülmüyorum. Kısacası Senyor Don Alvaro Tarfe, şöhretin dilinde gezen Lamançalı Don Quixote benim. Benim ismimi gasp etmeye, benim fikirlerimle şöhret kazanmaya kalkan o zavallı değil. Zat-ı âlinize bir şövalye olarak yalvarırım. Bu köyün belediye başkanının huzurunda bir açıklama yapın. Beni bugüne kadar hiç görmemiş olduğunuzu, benim ikinci bölümde yazılan Don Quixote olmadığımı, silahtarım Sancho Panza'nın da zat-ı âlinizin tanıdığı Sancho Panza olmadığını belirtin. Bunu memnuniyetle yaparım, diye cevap verdi Don Alvaro. Aynı anda iki Don Quixote ve iki Sancho Panza görmek çok şaşırtıcı. İsimleri tıpatıp aynı, hareketleri taban tabana zıt. Tekrar söylüyorum, teyit ediyorum. Gördüklerimi görmedim, başımdan geçenler başımdan geçmedi. Hiç kuşkusuz, dedi Sancho. Zat-ı âlinize de Senyora Dulcinea del Toboso gibi büyü yapılmış. Keşke zat-ı âlinizin büyüsünün çözülmesi de hanımefendininki gibi benim kendime 3000 küsur kırbaç vurmama bağlı olsaydı. Hiç çıkar gözetmeden kırbaçlardım kendimi. Bu kırbaç meselesini anlayamadım, dedi Don Alvaro. Sancho da uzun bir hikaye olduğunu ama eğer yolları aynıysa yolda anlatabileceğini söyledi. Bu arada yemek saati geldi. Don Quixote ve Don Alvaro öğle yemeğini birlikte yediler. Köyün belediye başkanı yanında bir katiple birlikte tesadüfen hana uğrayınca Don Quixote başkandan bir ricada bulundu. Hazır bulunan Don Alvaro Tarfe adlı şövalyenin başkan huzurunda aynı şekilde hazır bulunan Lamançalı Don Quixote'yi tanımadığına, Tordesillaslı Avellaneda adlı bir şahıs tarafından yazılmış olan Lamançalı Don Quixote'nin ikinci kısmı adlı öyküde sözü edilen kişinin bu Don Quixote olmadığına dair ifade vermesini istiyordu. Belediye başkanı hukuki icapları yerine getirdi. İfade bu durumlarda gerekli bütün şartlar yerine getirilerek alındı. Don Quixote ve Sancho bu sonuçtan çok memnun kaldılar. Sanki böyle bir açıklama onlar için çok önemliymiş. İki Don Quixote ve iki Sancho arasındaki farkı, hareketleri ve sözleri açık seçik ortaya koymuyormuş gibi. Don Alvaro ile Don Quixote birbirlerine karşılıklı nezaket sözleri söylediler, iltifatta bulundular. Büyük La Mançalı bu sırada zekasını gösterdi ve Don Alvaro terfiyi düşmüş olduğu yanılgıdan kesin olarak kurtardı. Don Alvaro ise böylesine birbirine zıt iki Don Quixote'ye kendi eliyle dokunmuş olduğuna göre kendisine büyü yapılmış olduğuna kanaat getirdi. Öğleden sonra köyden ayrıldılar. Yaklaşık yarım fersah sonra yol ikiye ayrılıyordu. Yollardan biri Don Quixote'nin köyüne gidiyordu. Diğeri ise Don Alvaro'nun tutacağı yoldu. Bu ayrıma gelinceye kadarki süre içinde Don Quixote, şövalyeye talihsiz mağlubiyetini, Dulcinea'ya yapılan büyüyle çaresini anlattı. Bütün bunlar Don Alvaro'yu bir kez daha şaşırttı. Yol ayrımında Don Quixote ile Sancho'yu kucaklayıp yoluna gitti. Don Quixote de kendi yoluna. O geceyi Sancho'nun kefaretini tamamlamasına imkan sağlamak üzere yine bir takım ağaçların arasında geçirdiler. Sancho kefaretini bir önceki gece yaptığı gibi kendi sırtından ziyade gürgenlerin sırtından ödedi. Kendi sırtını öyle iyi korudu ki sırtında bir sinek olsa kırbaçlardan kaçmazdı. Aldatılan Don Quixote, kırbaçların hesabında bir tekini bile atlamadı ve bir gece öncekilerle birlikte 3029 kırbaç ettiğini gördü. Güneş sanki bu kurban törenini izlemek için erkenden uyanmıştı. Gün ışığıyla birlikte Don Alvaro'nun yanılgısını, mahkeme huzurunda ifadesini aldırmakla ne iyi ettiklerini konuşa konuşa yollarına devam ettiler. O gün ve gece boyunca başlarına anlatmaya değecek bir olay gelmeden yol aldılar. Sancho o gece çilesini doldurdu. Don Quixote buna müthiş sevindi. Yolda sevgilisi Dulcinea'yı büyüsü çözülmüş halde bulmayı umut ederek sabahı bekliyordu. Ertesi gün yolda karşılaştıkları her kadına Dulcinea del Toboso mu diye bakıyordu. Merlin'in verdiği sözlerin yalan olamayacağından kesinlikle emindi. Bu düşünce ve arzularla bir yamacı tırmandılar ve aşağıda köylerini gördüler. Sancho köyünü görünce diz çöküp dedi ki, "Sevgili vatanım, aç gözlerini bak, oğlun Sancho Panza çok zengin olmasa bile çok kırbaç yemiş olarak sana dönüyor. Kollarını aç ve oğlun Don Quixote'yi de kucakla. Başkasına yenilmiş olsa da kendini yenmiş olarak dönüyor ki bu da kendisinin bana söylemiş olduğu gibi zaferlerin en büyüğüdür. Parayla dönüyorum çünkü eşeğimin üstünde giderken iyi kırbaç yedim." "Bırak bu saçmalıkları da," dedi Don Quixote, "sağ ayağımızla köyümüze girelim. Sonra hayal gücümüzü harekete geçirip icra etmeyi düşündüğümüz çobanlık mesleğiyle ilgileniriz." Bunun üzerine yamacı inip köylerine gittiler. 73. Bölüm. Don Quixote köyüne girerken karşısına çıkan alametlere ve bu büyük öyküyü süsleyip teyit eden başka olaylara dair. Köyün girişinde derse itamet, Don Quixote harman yerinde kavga eden iki oğlan gördü. Oğlanlardan biri diğerine dedi ki, "Boşuna uğraşma Periquillo. Hayatın boyunca göremeyeceksin onu." Don Quixote bunu duydu ve Sancho'ya dedi ki, "Arkadaşım, şu oğlan ne dedi farkında mısın? Hayatın boyunca göremeyeceksin onu dedi." "Dediyse dedi, ne olmuş oğlan öyle dediyse?" diye sordu Sancho. "Ne mi olmuş?" dedi Don Quixote. "Bu sözü benim dileğimin cevabı olarak düşünsene. Bir daha Dulcinea'yı görmeyeceğim anlamına geliyor." Sancho cevap vermek istedi ama kırda koşarak kaçan bir tavşan ona engel oldu. Peşindeki çok sayıda tazıyla avcıdan korkan tavşan gelip kara kaçanın ayaklarının arasına büzüştü, gizlendi. Sancho tavşanı eliyle yakalayıverdi, Don Quixote'ye uzattı. Don Quixote şöyle diyordu. "Malum signum, malum signum." Dipnot, kötü alamet. Tavşan kaçıyor, tazılar kovalıyor. Dulcinea görünmüyor. Zat-ı âliniz de bir tuhafsınız, dedi Sancho. Diyelim ki bu tavşan Dulcinea del Toboso, kovalayan tazılar da onu köylü kızına dönüştüren alçak büyücüler. O kaçıyor, ben yakalayıp zat-ı âlinizin kucağına veriyorum. Kucağınızda okşuyorsunuz onu. Bunun neresi kötü alamet, kötüye işaret? Kavgacı olanlar tavşana bakmaya geldiler. Sancho bir tanesine neden kavga ettiklerini sordu. Hayatım boyunca göremeyeceksin onu, demiş olan oğlan cevap verdi. Kendisi öbür oğlandan bir cırcır böceği kafesi almış, hayatı boyunca da geri vermeyi düşünmüyormuş. Sancho cebinden 4 tane çeyrek riyal çıkarıp oğlana verdi. Karşılığında kafesi alıp Don Quixote'nin kucağına koydu ve dedi ki, ''İşte efendim, ben bu alametleri bozdum, yok ettim. Aptalım ama zannederim bunların bizim işlerimizle uzaktan yakından alakası yok. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam, köyümüzün rahibinden duymuştum, Hristiyan ve akıllı kişiler böyle saçmalıklarla ilgilenmemeliymiş. Hatta geçenlerde zat-ı âliniz de böyle şeylere inanan Hristiyanların aptal olduğunu söylemiştiniz bana. Bunun üzerinde durmaya gerek yok. Yolumuza devam edip köyümüze girelim. Avcılar gelip tavşanı istediler, Don Quixote de verdi. Yollarına devam ettiler. Köyün girişinde bir çayırda dua etmekte olan rahip ve bakalorya sahibi Carrasco ile karşılaştılar. Bu arada şunu belirtmek gerekir ki, Sancho Panza kara kaçanın ve zırhlarının üzerine arma örtüsü niyetine Altisidora'nın dirildiği gece Dük'ün şatosunda kendisine giydirilen alev resimli aba cübbeyi örtmüştü. Külahı da kara kaçanın kafasına oturtmuştu. Dünyada hiçbir eşek böyle tuhaf bir kılığa girip süslenmemişti. Rahiple bakalorya sahibi ikisini derhal tanıdılar ve kollarını iki yana açarak yanlarına geldiler. Don Quixote atından inip kendileriyle sıkı sıkı kucaklaştı. Vaşak gözlerinden hiçbir şey kaçmayan oğlanlarsa eşeğin külahını fark edip bakmaya gittiler. Birbirlerine şöyle diyorlardı. Gelin bakın çocuklar, Sancho Panza'nın eşeği 2 dirhem bir çekirdek. Don Quixote'nin beygiri her zamankinden de sıska. Nihayet etrafları çocuklarla çevrili halde, rahip ve bakalorya sahibinin refakatinde köye girdiler. Don Quixote'nin evine gittiler. Geldiklerini haber alan kahya kadınla yeğen kapıda karşıladılar kendilerini. Haberi Sancho'nun karısı Teresa Panza'ya da vermişlerdi. O da saçı başı dağılmış, yarı çıplak bir halde, kızı Sanchica'yı da elinden tutup sürükleyerek koşup kocasını görmeye geldi. Kocasını kendince bir valiye yakışır bir kıyafet içinde görmeyince dedi ki, ''Kocacığım, bu ne hal böyle? Görünüşe bakılırsa yaya gelmişsin, tabanların şişmiş. Validen çok deliye benzemişsin.'' ''Sus Teresa,'' dedi Sancho. ''Bazen ateş olan yerden duman çıkmaz. Gel evimize gidelim, harika şeyler anlatacağım sana. Paralı geldim, önemli olan bu.'' Kendi alın terimle kimseye zararım dokunmadan kazandım. Sen para getir de sevgili kocacığım, nereden getirirsen getir, dedi Teresa. Zaten nasıl kazanmış olursan ol, yeni bir yol icat etmiş olamazsın.